Ayrım 7. Seçkin bir liberal hukukçu olan yeni başkan Jose Madriz, isyanın bastırılmasını ilk önceliği olarak aldı. Bluefields'a bir piyade kuvveti sevk etti ve aynı zamanda New Orleans limanına kayıtlı buharlı gemi Venus'un satın alınıp askeri kullanım için ıslah edilmesini emretti. Venus 1910 Mayıs'ının ortasında Bluefields'ın kıyısına vardığında piyadeler çoktan gelmişlerdi. Hükümet Estrada'nın adamlarından teslim olmalarını istedi. Yoksa hem karadan hem de denizden gelecek saldırıyla karşı karşıya kalacaklarını bildirdi. Tek kurşun bile sıkılmadan Birleşik Devletler müdahale etti. Amerikan konsolosu William Moffat, Venus'un kumandanına Bluefields ve yakınlarındaki Amerikalıların güvenliği için endişelendiğini, bu yüzden de alanı tarafsız bölge ilan ettiğini söyleyen bir nota gönderdi. Hawaii'deki hükümete bağlı birliklerin isyancılara saldırmalarını veya tutuklamalarını engelleyen Amerikalı diplomat John L. Stevens'ın izinden giderek Venus'un kumandanına kıyıdaki mevzilere ateş etmemesini ve ticari nakliyeye müdahale etmemesini emretti. Bu demekti ki Venus ne asilere saldırabilir ne de onlara silah getiren gemileri durdurabilirdi. Aynı zamanda asilere gümrük gelirinden sürekli bir kazanç kaynağını garanti ediyordu. Moffat notayı yazdığında gereğinin yapılmasını sağlayacak askeri güce henüz sahip değildi. Birkaç gün sonra iki Amerikan savaş gemisi, Paducah ile Dubuque, Bluefields'da belirdi ve birkaç deniz piyadesi birliğini karaya çıkarttı. Komutanları isyan bastırmanın üstadı, sadece 28 yaşında olmasına rağmen İspanyol-Amerikan Savaşı'nın, Filipin karışıklığının ve 1903 Panama müdahalesinin gazisi olan binbaşı Smedley Butler'dı. Butler'ın adamları Bluefields'ın kontrolünü karşı koyma olmaksızın ele geçirdiler. Oradaki durumu hızlıca tahlil ettikten sonra asilerin bir ordunun saldırısına karşı koyma olasılığının bulunmadığı sonucuna vardı. Esaslı bir şey yapılmazsa ihtilal başarısız olacaktı diye yazmıştır daha sonra. Gün ışığını görmem için bir ton tuğlaya ihtiyacım yoktu. Washington'ın ihtilalcilerin kazanmasını istediği açık seçik ortadaydı. Butler bunu sağlamak için basit bir plan kurdu. Bluefields'ın dışına konuşlanmış Nikaragualı kumandanlara elbette istedikleri zaman saldırabileceklerini ancak silah kullanmamalarında ısrar etmeye mecbur olduğunu söyleyen bir mektup yazdı. Serseri kurşunlar yanlışlıkla Amerikan vatandaşlarına gelebilirdi. Kumandanlar yanıt olarak ateş açmadan şehri nasıl alabiliriz diye sordular. Hem ayrıca şehri ele geçiren ihtilalcileri silahsızlandırmayacak mısınız? Butler onlara asilerin Amerikan birliklerini öldürme tehlikesi yoktur dedi rahatça. Zira onlar dışarı doğru ateş ediyor olacaklar. Sizlerin birlikleri ise bize doğru. Bluefields'ın dışında kamp kuran Nikaragualı askerler böylece oradaki isyancılara hücum etmekten men edilmişlerdi. Geri çekilip kıyının 40 kilometre kadar uzağındaki Rama kentine yürüdüler. Butler arkalarından bir avuç deniz piyadesi yolladı. Birisinin Rama'da korunacak Amerikalı olup olmadığını öğrensin diye önden gönderdik ve ardından Bluefields'daki saçmalığı yeniden sahneye koyduk. Hükümet güçlerinin ateş etmesini yasakladık ve nihayet deniz piyadelerinin arka çıktığı ihtilalcilere karşı koymanın beyhudeliğine ikna olarak eriyip yok oldular. İhtilal o anda orada sona erdi. Hayatını hukuk ilmine adamış olan Başkan Madriz, Birleşik Devletler'le yasallık temelinde pazarlık yapabileceğine inanmıştı. Amerikan önderlerinin hükümetine karşı bu kadar tereddütsüzce müdahalede bulunabileceğini öngörmemişti. Her şeye rağmen bir dizi uzlaşma önerdi. Amerikalı diplomatlar Nikaragua'nın zelayacı etkilerden arınmış bir hükümete ihtiyacı olduğunu söyleyerek hepsini geri çevirdiler. Yapılacak veya söylenecek daha fazla bir şey yoktu. Madriz Ağustos sonunda istifa edip Zelaya'nın peşinden sürgüne gitti. İktidarın boş kalması üzerine General Estrada karşı koyma olmaksızın Managua'ya yürüyebildi. Daha yoldayken Dışişleri Bakanı Knox'a, ihtilalin kazanan tarafının Amerikan önderlerine duyduğu sıcak hürmeti temin eden bir telgraf yolladı. Başkente ayak bastı ve 21 Ağustos 1910'da başkan sıfatını aldı. New York Times muhabiri Harold Denny daha sonra o gün diye yazmıştır. Nikaragua'da gerek siyasi gerek ekonomik açıdan Amerika'nın egemenliği başlamıştır. O gün Denny'nin tahmin edebileceğinden daha da anlamlıydı. Bugünden bakıldığında yeni bir devrin başladığı görülebilir. Birleşik Devletler ilk kez yabancı bir liderin iktidardan devrilmesini açıkça tezgahlamıştı. Hawaii'deki ihtilali de bir Amerikalı diplomat idare etmişti ama Washington'dan belirgin bir talimat almamıştı. Küba, Porto Rico ve Filipinler'deki Amerikan rejim değişikliği harekatları daha büyük boyutta bir savaşın parçasıydı. Nikaragua'da Başkan Zelaya'nın iktidardan indirilmesi ise ilk gerçek Amerikan darbesiydi. 1910'un 1 Aralık akşamında Zelaya'nın devrilmesinin üzerinden ancak bir yıl geçmişken, 4 şık şahıs dünyanın en şöhretli genelev, caz kulübü ve kumar salonu karışımlarından biri olan Storyville'in dünyevi zevkini tatmak üzere New Orleans'taki otellerinden çıktılar. Müzik sokaklara taşmaktaydı. Kadınlar elmas kravat iğneleri takmış ipek takım elbiseler içindeki erkeklere gösterişli gülecekler ve hatta daha fazlasını gösteriyorlardı. Burası 4 serüvencinin bir hükümeti devirmeye koyulmadan önceki son gecelerini geçirmeleri için uygun bir yerdi. Dördü Storyville'da keyifle dolaşırken Birleşik Devletler gizli servis ajanları da onları saygılı bir mesafeden takip ediyorlardı. Ajanlar bu dördünü günlerdir izlemekteydiler. Bu adamların Honduras'ta ihtilal tasarladıklarını herkes biliyordu ve tarafsızlık yasalarını uygulamaktan sorumlu gizli servis, ihtilali Amerikan topraklarındayken başlatmadıklarından emin olmak istiyordu. Dört komplocudan en tanınmışı çeyrek yüzyılı içinde yaşanan neredeyse tüm Orta Amerika savaş ve ihtilallerinde savaşmış olan frapan serüven avcısı Lee Christmas'tı. Kendisine general süsü veren Christmas, Parisli bir terzinin özel olarak diktiği püsküllü bir üniforma giymişti. Orta Amerika'da olduğu kadar Birleşik Devletler'de de ünlüydü. Pazar ekleri onun maceraları üzerine nefes kesen hikayeler yayımlamak için birbirleriyle yarışıyorlardı. İşlerinden New York Times'ta anlatılan bir hikayede, gerçek hayatta bir Duma kahramanı ve bugün Orta Amerika'daki en harikulade şahıs diye tanımlanmıştı. 1910 senesinin sonunda Christmas'ı New Orleans'a getiren işti. Daha doğrusu ihtilal işiydi. Orta Amerika'nın en hırslı ve başarılı muz üreticisi Sam Zemuray, onu Honduras hükümetini devirmesi için tutmuştu. Christmas Entrika'yı organize etmek üzere New Orleans'a geldi. Bu kısım tamamlanmıştı. Şimdi gizli servise fark ettirmeden uzaklaşmalıydı ki denizden Honduras'a gidip çarpışmaya başlayabilsindi. Christmas o gece Storyville'de en önemli 3 komplocu dostuyla beraberdi. Biri şöhretli New Orleans gangsteri, George makinalı tüfek Maloney'di. Christmas silahlarını konuşturarak Honduras'taki herhangi bir işin içinden çıkmak için ona güveniyordu. Diğer ikisi Honduraslıydı. Zemuray tarafından ülkenin bir sonraki başkanı olması için seçilen Manuel Bonilla ile baş yardımcısı Florian Davadi. Bu dördü hazır New Orleans'a tıkılıp kalmışken durumun tadını çıkarmaya karar vermişlerdi. Böylece Basin sokaktaki lüks May Evans genel evine yöneldiler. Dört komplocu May Evans'ın nam salan candan kucaklayışıyla karşılanırken gizli servis ajanları yakınlarda nöbet tutmaya başladılar. Asap bozucu bir görev olmalıydı. İzledikleri adamlar gece boyunca alem yaparken ajanlar kış ortasında New Orleans'ı donduran nemli rüzgarda titreyerek beklediler. Ve nihayet saat sabahın ikisinde geceyi bitirmeye karar verdiler. Eve gitmeden önce amirlerine, burada kafa çekip patırtı çıkarmak dışında bir şey olmuyor diye rapor verdiler. Christmas ajanların nöbeti bıraktığından anında haberdar edildi. Yataktan fırladı, hızla giyindi, Bonilla ile diğer iki arkadaşını önüne katıp arabalarına doğru koştular. Hızla uzaklaşırken, kompadre dedi Bonilla'ya, genel evden çıkıp beyaz eve giden birini daha önce hiç görmemiştim. Dört adam Sam Zemuray'ın özel yatının demirli olduğu Bayou St. John'a doğru süratle yol aldılar. Güverteye çıktılar ve Lake Pontchartrain ile Mississippi Sound'u geçerek Ship Island'daki gizli sığınağa süzüldüler. Hamilerini orada beklerken buldular. Adada saklı kasalar dolusu tüfek ve mermiyi kış karanlığında harekat için satın aldıkları hurdaya çıkmış bir deniz kuvvet gemisi olan Hornet'e yüklediler. Şafak sökmeden Honduras'a doğru yola çıkmışlardı. Nikaragua'da Zelaya'nın hükümetini yıkmak Dışişleri Bakanlığı'nın, deniz kuvvetlerinin, deniz piyadelerinin ve Başkan Taft'ın birleşmiş gayretleriyle mümkün olmuştu. Honduras'ta ise Zemuray işi tek başına bitirmek için kollarını sıvamıştı. O zamana kadar hiçbir Amerikan iş adamı yabancı bir ulusun kaderini bu derece bütünüyle elinde tutmamıştı. Muzcu Sam, Amerikan kapitalizminin tarihindeki en renkli tiplerden biriydi. New Orleans'ta Tulane Üniversitesi'ne 1 milyon dolar bağışlayan ve siyah kadınlar için bir hastanenin inşa edilmesine yatırım yapan bir hayırsever olarak hatırlanmaktadır. Tarım uzmanları muz yetiştirme ilmine katkılarını hala takdir etmektedirler. Bazı Yahudiler meteliksiz bir gençken Doğu Avrupa'dan Ellis Adası'na ulaşıp büyük varlık ve güç kazanmasından dolayı onu kendi diasporalarının örnek bir figürü olarak görmekteydiler. Honduras'ta ise insanlar onu hükümetlerini yıkıp ülkelerini ele geçiren adam olarak tanımaktadırlar. 1877'de Samuel Zemuri'nin doğduğu bugün Moldova'nın başkenti olan Kişinev'de o zamana kadar kimsenin muz görmemiş olduğu doğru bir tahmin olur. Yeni adıyla Sam Zemuri'nin 15 yaşındayken akrabalarıyla ayak bastığı Alabama'da çoğu insan için durum aynıydı. Mobile'da rıhtım işçisi olarak iş buldu. Orada denizcilerin öbek öbek fazla olgunlaşmış muzu denize atmalarına tanık oldu. Aklına muzları satın alıp hızlıca içerideki kasabalara yollama fikri geldi. İş birden patladı. Zemuray 21 yaşına geldiğinde serveti 100 bin dolardan fazlaydı. Zemuray 10 yılı aşkın bir süre boyunca başkalarının muzlarını sattıktan sonra kendisininkileri yetiştirmeyi denemeye karar verdi. Bir kısmı %50 gibi yüksek faiz oranına sahip yarım milyon dolar borç alıp Honduras'ta 6 bin dönümlük arazi satın aldı. Yine fevkalade başarılı oldu, borçlarını rahatlıkla ödedi ve muz ticaretine esaslı bir kuvvet haline geldi. Tek sorunu Honduras hükümetiydi. Orta Amerika'daki diğer Amerikan iş adamları gibi Zemuray da zehametini özel mülkü olarak görmekteydi. Vergi ödemeye ve Honduras yasalarına, kurallarına uymak zorunda olmasına içerliyordu. Bu yüzden yabancı işletmelerin vergiye tabi olduğunda ısrar etmekle yetinmeyip, yabancıların Honduras'ta sahip olabilecekleri arazi miktarını kısıtlama kampanyası da yürüten Başkan Miguel Davila ile anlaşmazlığa düşüyordu. Davila azledilen Nikaragualı önder Jose Santos Zelaya'nın takipçisi bir liberaldi. Zelaya iktidardan düşünce Davila'da hayati öneme sahip olan siyasi ve askeri müttefiğini kaybetti. Bunu fark edenlerden biri Sam Zemuray'dı. Davila'nın azledilme vaktinin geldiğine karar verip azimle bu işi kendi yapmaya girişti. Zemuray'ın ihtiyacı olan ilk şey Honduras'ın başkanlığına geçip onun yararına ülkeyi idare edecek biriydi. Daha önce bir defa başkanlığı ele geçirmiş olan komploculuğa yatkın eski general Bonilla ideal bir adaydı. Bonilla azledildiğinden beri Britanya Honduras'ında, günümüzde Belize, yaşamakta ve yeniden iktidara geçme hayalleri kurmaktaydı. Hırsı olmasına rağmen imkanı yoktu. 1910 baharında içinde bulunduğu durumu yalınlıkla tarif etmişti. ''Zaruri öğelere ihtiyacım var.'' diye yazmıştı bir dostuna. El Amigo'nun kesinleşmiş desteği olmadan General Davila'ya karşı silahlı ayaklanma başlatamam. El Amigo ise tabii ki Honduras'taki en güçlü adam olan Sam Zemuray'dı. Bonilla ile güçlerini birleştirmeleri kaçınılmazdı. Dönemin bir tarihçisine göre El Amigo'nun iktidara geldiğinde muzcuların sorunlarından bu kadar iyi anlayacak bir başka Honduraslı politikosu yoktu. Honduras'ta iktidar muz ticaretine olumlu ve ilgiyle yaklaşan bir önder veya hizbin eline geçene kadar Zemuray'ın entrikaları duracak gibi değildi. Zemuray ve Bonilla iyi bir ikili oluşturuyor olabilirlerdi. Ancak yalnız başlarına ihtilal başlatamazlardı. Zemuray'ın parası vardı ve Bonilla da akla yatkın bir öncüydü. Ancak ne Zemuray ne de Bonilla sağlam bir silahlı kuvvet oluşturacak beceriye sahip değildi. Buna kimin sahip olduğunu ikisi de biliyordu. Bonilla'nın başkanlığı sırasında Honduras polisinin yöneticinin yapmış olan Lee Christmas, yarı kürenin en ünlü serüven avcısıydı. Bir Orta Amerika hükümetini devirme işine ondan daha uygun kimse yoktu. Zemuray ona cömert bir teklifle yanaştı ve o da çabucak kabul etti. 1910 sonunda Christmas, Bonilla ve Zemuray planlarını yapmak için New Orleans'da bir araya geldiler. Ne yaptıklarını saklamaya çabalamadılar bile. Christmas New Orleans'da gezinip böyle bir fırsat bekleyen hevesli serseri kalabalığını askere alarak işe girişti. Bu sırada Zemuray ise Hornet'i satın almak için hazırlıklara başladı. Gizli servis ajanları Hornet'in Honduras hükümetini devirmek için kullanılacağının apaçık farkındaydılar. Yeni sahiplerine ancak federal müfettişlerin güvertesinde silah bulunmadığını belgelemeleri durumunda denize açılmasına müsaade edilebileceğini söylediler. Zemuray'ın güverteye çağırdığı müfettişler geminin sadece bol miktarda yemek, 200 ton kömür ve 20 adam taşımakta olduğunu gördüler. Bu onu alıkoyamayacakları anlamına geliyordu ve 22 Aralık'ta komplocular Algiers Point'ten yola çıktılar. Ancak Hornet, Honduras'a seyretmek yerine Amerikan 3000 sınırının hemen dışında oyalanmaya başladı. Plan Christmas ile diğer komplocular gizli servisi atlatana kadar geminin orada beklemesiydi. 23 Aralık gecesi Storyville'de gizli servisi atlattılar. Hornet ertesi sabah erkenden tüfekler, mermiler ve George Maloney'nin biricik Hotchkiss makinalı tüfeğiyle donanmış vaziyette göreve doğru yola çıktı. Hornet yeni yıl arifesinde bir Honduras adası olan Roatan'a yanaştı ve adayı koruyan hükümet kuvvetinin tek bir ateşten sonra teslim olmasıyla onu hemen ele geçirdi. Christmas ve Maloney adamlarını kutlama yapsınlar diye orada bıraktılar. Yakınlardaki Utila adasına baskın yapıp yerel kumandanı yataktan sürüklediler ve ona azledildiğini söylediler. Derken kumandanı kabinin içinde iç çamaşırlarıyla koşarak daireler çizmeye ve Viva Bonilla diye bağırmaya zorladılar. O sırada Tacoma ile Marietta isimli iki Amerikan hücum botu yakınlarda gezinmekteydi. Kumandanları Hornet'i zapt edip zapt etmemek konusunda kararsızlardı. Washington'ın isteklerine göre davranmaları gerektiğini biliyorlardı ve emir bekliyorlardı. Birleşik Devletler'in o sırada Honduras'a özel bir ilgisi vardı. Honduras bir dizi liberal başkanın idaresi altında Avrupa bankalarından borç alma alışkanlığı edinmişti. Başkan Taft ile Dışişleri Bakanı Knox, aynı 1909'da Zelaya'nın demir yolu borcundan haz etmedikleri gibi bundan da haz etmiyorlardı. Başkan Davila'dan çoğu Avrupalı alacaklara ödenmek üzere 30 milyon doların Amerikan bankacılık şirketi J.P. Morgan'dan borç alınması suretiyle hesabın bu bankaya transfer edilmesini istediler. Geri ödemeyi garantilemek üzere J.P. Morgan Honduras gümrük servisini devralacak ve hazinesini denetleyecek, böylece ülke esasen Amerikan himayesine girmiş olacaktı. Bu öneri Başkan Davila'yı imkansız bir duruma düşürmüştü. Biliyordu ki borcu kabul edecek olursa birçok liberal yandaşı öfke püskürecekti. Eğer reddederse Amerikalılar onu muhakkak cezalandırırdı. Davila bu çıkmazla cebelleşirken Hornet'in güvertesindeki asiler Trujillo şehrinin limanına girip onu ele geçirdiler. Bunun haberi Washington'daki Honduras elçisine ulaşınca Morgan kredisine onay verecek antlaşmayı imzalamanın vaktinin geldiğine karar verdi. Dışişleri Bakanlığı'na koşup imzayı attı. Bu vaziyeti karmaşıklaştırdı ve Marietta'nın kumandanı George Cooper'ı Hornet'i askeri kuşatma altına almaya yöneltti. Güvertedeki isyancıları daha fazla saldırıda bulunmamaları konusunda uyardı. Ama buna rağmen bir grup saldırıda bulununca Amerikan tarafsızlık yasalarını çiğnediği gerekçesiyle geminin alıkonulmasını emretti. Görünürdeki tatsızlığa rağmen Christmas, Kaptan Cooper ile ilişkilerini arkadaşça sürdürdü. 17 Ocak'ta iki adam Marietta'nın güvertesinde bir araya geldiler. Cooper, Washington'a yolladığı bir mesajda, "Bana Dışişleri Bakanlığı'nın ihtilalcilerin planlarından, ihtilalin başlamasının öncesinde haberdar olduğunu, hatta neredeyse teşvik edildiklerini söyledi" diye belirtti. Bu açık seçik bir diplomatik şifreydi. Cooper aslında Dışişleri Bakanlığı'na ihtilali hakikaten destekleyip desteklemediklerini soruyordu. Christmas'ın iddiasıyla çelişen bir yanıt gelmeyince de mantıken doğru olduğunu kabul etti. Haklıydı. Washington'daki yetkililer, Honduras'taki ihtilal patlak verdiğinde çelişik duygulara sahiptiler ama kısa sürede ihtilalin başarısının Birleşik Devletler'e faydalı olacağında karar kıldılar. Davila'yı bilinen liberal eğilimlerinden dolayı güvenilmez buluyorlardı ve görevde kalmasına müsaade edilirse Orta Amerika'daki diğer milliyetçilere ilham olacak tehlikeli bir bağımsızlık simgesi haline gelebileceğinden endişeleniyorlardı. Morgan kredisi ile ilgili şüpheleri Amerikan gücüne olan riayet eksikliğini bir kez daha kanıtlamıştı. Öte yandan Bonilla, Honduras'ı Birleşik Devletler'le ister istemez bir hayli eşitsiz olacak bir ortaklığa yöneltmeyi istekliydi. Kolay bir işti. Christmas adamlarını el konulan gemilerinden karaya çıkardı ve kıyıdaki ana şehir La Ceiba'ya götürdü. Oraya vardıklarında Kaptan Cooper'ın kendilerine büyük bir iyilikte bulunmuş olduğunu gördü. Yerel ordu komutanı General Francisco Guerrero'ya bir mesaj göndermiş, La Ceiba'yı tarafsız bölge ilan ettiğini ve bu alanın çatışma dışı olduğunu belirtmişti. Mevkilerini savunmaktan men edilen Guerrero ise isyancılara şehrin dışında saldırmaya karar verdi. 25 Ocak 1911'de gerçekleşen La Ceiba Muharebesi dönemin en şiddetli muharebelerinden biriydi. İki tarafta da yüzlerce asker çarpışıyordu. Makinalı tüfek Maloney savunucuların tek krup topunu almak için kullandığı Hotchkiss'i ile epey hünerli olduğunu kanıtlayarak lakabını hak ettiğini gösterdi. Neticede asiler galip geldi. Ölenler arasında adamlarını ilerlemeye teşvik ederken vurulup atından düşen General Guerrero da vardı. Honduras başkenti Tegucigalpa'da Başkan Davila Laçayba'nın düşüşünün kötü bir haber olduğunu bilmekteydi. Felaketten bir şeyleri kurtarmayı umarak ofisinden Amerikan bakanını aradı ve başkanlığı Birleşik Devletler'in seçtiği herhangi birine devretmeye hazır olduğunu söyledi. İyi niyetini ispatlamak için Millet Meclisi'nden Morgan borç anlaşmasını onaylamasını istedi. Meclis 32'ye 4'lük bir oylamayla buna karşı çıkıp bir de üstüne antlaşmanın anayasaya aykırı ve Honduras'a karşı işlenmiş bir suç olduğunu beyan eden bir karar çıkardı. Bir tarihçi daha sonra Honduras bankacıların kıskacından kaçmayı başarmış ancak hemen ardından muzcuların tuzağına düşmüştü diye yazmıştır. Morgan borç anlaşması aleyhine neticelenen oylama Başkan Davila'nın yazgısını kesinleştirdi. Birkaç gün sonra Birleşik Devletler Honduras'ta daha fazla çatışmayı yasaklayan yani Davila'nın ordusunu kullanmasını önleyen bir emir yayımladı. Davila kendini savunmadaki en temel kuvvetini yitirince başkanlıktan istifa etti. Lee Christmas'a değil Birleşik Devletler tarafından verilen bir emre yenik düşmüştü. Bunu takip eden haftalar içerisinde Christmas ile Thomas Dawson isimli bir Amerikan diplomatı Honduras'ın geleceğine karar vermek üzere Marietta'nın güvertesinde birkaç defa buluştular. Eğreti bir başkanın göreve geçip bir yıl sonra da yerini Bonilla'ya bırakarak istifa edeceği bir formül buldular. Formül beklendiği gibi işledi ve Bonilla 1912 Şubat'ında başkanlığa geçti. Tegucigalpa'da başkanlık yeminini ederken Amerikan meyve şirketlerinin Puare Cortes'te kullandığı rıhtımı milliyetçilerin protesto olarak imha etmesini önlemek üzere 75 Birleşik Devletler deniz piyadesi nöbet bekliyordu. New Orleans'taki bir savcı daha sonra hem Bonilla'yı hem de Christmas'ı tarafsızlık yasalarını çiğnemekle suçladı. Ancak davalar hiçbir zaman mahkemeye ulaşmadılar. Başkan Taft Bonilla'nın aleyhindeki suçlamaların düşürülmesini bizzat emretti. Savcı bu mesajı eksiksiz anlayıp kısa süre sonra aynısını Christmas için de yaptı. Başkan Bonilla onu iktidara geçiren adamı cömertçe mükafatlandırdı. Göreve başlamasından kısa bir süre sonra Zamora'yı kuzey kıyısının yakınındaki 10 bin hektarlık muz arazisiyle ödüllendirdi. Buna daha sonra Guatemala kıyısından 10 bin hektar daha ekledi. Ardından Zamora'ya iş yerlerinin istedikleri ürünü vergisiz ithal etmeleri için özel bir ruhsat verdi. Son olarak da Zamora'ya ihtilali tertiplemek için harcadığını iddia ettiği meblağı telafi etmek üzere Honduras hükümeti adına 500 bin dolarlık tahvil çıkarması için onay verdi. Bu varlıklarla donatıldıktan sonra Zamora'nın kısa zamanda Orta Amerika'nın taçsız kralı ünvanıyla tanınır hale gelmesine şaşırmamak gerekir. Evet, Honduras'ın kralı olduğu kesindi. Bonilla'nın 1913'teki ölümünün ardından bir dizi başkanı parmağın ucunda oynattı. 1925'te Honduras topraklarının onda birini oluşturan bir alanda kerestecilik yapma imtiyazını sağlama aldı. Daha sonra kuruluşunu United Fruit ile birleştirip şirketin genel müdürü oldu. Onun önderliği altında United Fruit, Orta Amerika hayatının gözeneklerini işledi. Bir araştırmaya göre rakiplerini gırtlakladı, hükümetlere tahakküm etti, demir yollarını dizginledi, çiftçileri batırdı, kooperatifleri boğazladı, işçilerine zorbaca hükmetti, örgütlü emeğe savaş açtı ve tüketicileri istismar etti. 40 yıl sonra bu benzersiz kuvvetteki şirket bir başka Orta Amerika hükümetinin yıkımına yardım edecekti. Bölüm 3. Genel Evden Beyaz Eve Notlar. Nikaragua güzergahının lehinde rapor, Birleşik Devletler Senatosu, Report of the Inter-Oceanic Canal Commission, Senato Yönetim Kurulu Belgesi 1546, Kongre 1. Oturup Sayfa 1-2. Cromwell tatlı tebessüm edebiliyor, New York World, 4 Ekim 1908. Cromwell Cumhuriyetçi Parti'ye bağışta bulunur, McCullough David, The Path Between the Seas, The Creation of the Panama Canal, 1870-1914, New York Simon & Schuster, 1977, Sayfa 291. Duval, Miles P. Cadiz to Catay, The Story of the Long Diplomatic Struggle for the Panama Canal, New York, Glenwood Press, 1986, sayfa 147. Momotombopulu, resmi www.eomoon.com/momotombo adresinde. Senatörlere yollanan broşürler, resmi Duval, sayfa 163'te, McCullough, sayfa 147-148. Cromwell'in ücreti Duval, sayfa 121, McCullough, sayfa 291. Kanal fiyatı 40 milyon dolara iner. Dobson, John M., America's Ascent, The United States Becomes a Great Power, 1880-1914. DeKalb, Northern Illinois University Press, 1978, sayfa 155. Pul kararın kesinleşmesine yol açar, McCullough, sayfa 291. Morgan, yozlaşmış lobiden bahseder, New York Times, 26 Haziran 1902. Amerikalı bürokratlar Zelaya'yı över, Berman, Carl, Under the Big Stick, Nicaragua and the United States since 1848, Boston South End Press, 1986, sayfa 142. Zelaya üzerine Findling. Findling, John Ellis, The United States and Zelaya, A Study in the Diplomacy of Expediency, doktora tezi Texas Üniversitesi, Austin 1972, sayfa 133. Roosevelt iki seçenek görür. Brent's HWTR, The Last Romantic, The New York Basic Books, 1997, sayfa 483. Panama müdahalesi utanmazca ve başarılıydı, Booth, sayfa 134. Roosevelt'in açıklamaları, Booth, sayfa 133-134, Brent, sayfa 488. Zelaya'nın soğukkanlılığı, Findling, sayfa 132. Emory uzlaşması, Findling, sayfa 184, Berman, sayfa 143. Roosevelt, Zelaya'yı över, Berman, sayfa 142. Roosevelt sonucu, Zimmerman, Warren, The First Great Triumph, How Five Americans Made Their Country a World Power, New York Farrar, Strauss and Giroux, 2002, sayfa 440-441. Emory'nin talepleri çözülür, Findling, sayfa 83-84, Berman, sayfa 143-144. Zelaya Avrupa'dan borç ister, Findling, sayfa 189. Sefil Peru üzerine Zelaya, Musicant Ivan, The Banana Wars, A History of United States Military Intervention in Latin America from the Spanish-American War to the Invasion of Panama, New York Macmillan, 1960, sayfa 138. Amerika'nın Zelaya karşıtı kampanyası, Musicant, sayfa 137, Findling, sayfa 209-215. İhtilalin tutarı, Danny Harold Norman, Dollars for Bullets, The Story of American Rule in Nicaragua, New York Dial Press, 1929, sayfa 79. Cannon ile Gross, Danny, sayfa 79-80, Berman, sayfa 145-146, Findling, sayfa 212-214. Knox, Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua'yı istila etmelerini ister. Findling, sayfa 214-215. Nikaragua'nın Knox'un mesajına tepkisi. Findling, sayfa 218-219. Taft savaş gemilerini ve askerleri yollar. Berman, sayfa 147. Zelaya'nın istifa konuşması. Celser Gregorio, La Restauración Conservadora y la Gesta de Benjamin Zeledon, Nicaragua, USA, 1909-1916, Managua, Aldila, 2001, sayfa 105. Moffett çatışmayı yasaklar, Danny, sayfa 85-87. Butler, Bluefields ve Ramada, Musicant, sayfa 141. Schmidt Hans, Maverick Marine, General Smedley Butler and the Contradictions of American Military History, Lexington, University Press of Kentucky, 1987, sayfa 41-42. Amerikan egemenliğinin başlangıcı üzerine Danny, sayfa 90. Duma kahramanı Lee Christmas, New York Times, 15 Ocak 1911. Christmas ve Bonilla süratle uzaklaşır. Langley, Lester D. ve Thomas Schonover, The Banana Man, American Mercenaries and Entrepreneurs in Central America, 1880-1930, Lexington University Press of Kentucky, 1995, sayfa 128. Zamora'nın geçmişi, Whitfield Stephen J., Strange Fruit, The Career of Samuel Zamora, American Jewish History'den, Mart 1984, sayfa 307-323. Bonilla El Amigo'nun yardımına ihtiyaç duyar, Langley ve Schonover, sayfa 119. Zamora'nın entrikaları duracak gibi değil, Langley ve Schonover, sayfa 123-124. Honduras'ta askeri seferberlik, Langley ve Schonover, sayfa 114-140. Lefebvre, Walter, Inevitable Revolutions, The United States in Central America, New York, W.W. Norton, 1983, sayfa 43-45. Cooper'ın Washington'ın telgrafı, Langley ve Schonover, sayfa 134. Bankacılar ve muzcular üzerine tarihçi Marvin Barahona, Langley ve Schonover tarafından alıntılandığı üzere, sayfa 144. Suçlamaların düşmesinden sonra Bonilla, Christmas ve Zamoray, Langley ve Schonover, sayfa 148-149. United Fruit rakiplerini gırtlakladı. Kepner, Charles David Jr. ve J. Henry Sewell, The Banana Empire, A Case Study of Economic Imperialism, New York, Russell and Russell, 1935, sayfa 336. 7. Ayrımın sonu, sayfa 109.